Su bir silah olarak,
tarihsel yasaktan Siyonist uygulamalara. Su, yaşam için en temel ihtiyaç, tarih boyunca silah haline getirildi. Sivilleri aç bırakmak, hasta etmek, yerinden etmek ve yok etmek için kullanıldı. Asırların savaşları ve yansımalarıyla geliştirilen uluslararası hukuk, su kaynaklarının zehirlenmesini, yok edilmesini veya erişiminin engellenmesini açıkça yasaklamıştır. Ancak modern çağda, bir devletin, İsrail, Filistin topraklarının kolonileştirilmesi ve işgali sırasında bu normları hem tarihsel hem de sistematik olarak tekrar tekrar ihlal ettiğini görüyoruz. 1948'deki biyolojik savaşlardan Batı Şeria'daki altyapı sabotajlarına ve Gazze'deki kuşatma taktiklerine kadar, suyun silah olarak kullanılması Siyonist politikanın tutarlı bir özelliği olmaya devam ediyor. Bu makale, suyun silah haline getirilmesinin tarihini, uluslararası hukuk kapsamında yasaklanmasını ve İsrail taktiklerinin doğrudan zehirlemeden yapısal hakimiyete evrimini izliyor. Ayrıca, savaş sonrası Avrupa'daki erken Yahudi intikam planlarının başarısızlığının, şiddetin yeniden yönlendirilmesini nasıl katalize ettiğini ve Filistin yaşamına yönelik uzun ve devam eden saldırının suyun kontrolü ve yok edilmesi yoluyla nasıl doğruya ulaştığını araştırıyor. Suyun silahlaştırılması, tarihsel bir bakış. Su kaynaklarının kasıtlı olarak zehirlenmesi, uzun zamandır iğrenç bir savaş eylemi olarak kınanmıştır. Antik ve ortaçağ örnekleri boldur. Kuşatma altındaki orduların kuyuları cesetlerle kirletmesinden doğal toksinlerin kullanılmasına kadar. Savaş yasaları geliştikçe, bu tür eylemler yasal ve ahlaki olarak kabul edilemez hale geldi. Hague Sözleşmesi 4, 1907, zehir veya zehirli silahların kullanımını yasaklar. Madde 23A. Cenevre Protokolü, 1925, kimyasal ve biyolojik silahları, sudaki olanlar da dahil olmak üzere yasaklar. Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, 1972 ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi, 1993, bu yasakları yeniden teyit eder. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü, 1998, zehirlenmiş suyun kullanımını madde 82B, 17, uyarınca savaş suçu olarak tanımlar. 20. yüzyılda, bu tür eylemler uluslararası teamül hukuku haline geldi ve tüm devletler ve aktörler için bağlayıcı oldu. Ancak bu normlar, Filistin'de Siyonist devletin kurulması sırasında hızla ihlal edildi. Ekmeğini At Operasyonu ve Siyonist Su Zehirlenmesi, 1948. 1948'de, Nakba sırasında, 750 binden fazla Filistinli'nin zorla yerinden edilmesi, İsrail milisleri ve bilimsel birimler, Filistinli sivillere karşı kasıtlı biyolojik savaş operasyonları yürüttü. Bunun en açık örneklerinden biri, su kaynaklarının tifüs bakterileri ile zehirlenmesiydi. Akka, Mayıs 1948, Siyonist güçler, belediye su şebekesini tifüsle kirletti ve toplu hastalıklara neden oldu. Kızıl Haç müdahale etti. Bu, Siyonist güçler tarafından bilinen ilk bakteriyolojik silah kullanımıydı ve Hagenah'ın 131. birimi tarafından koordine edildi. Gazze, Haziran 1948, benzer bir plan Mısır yetkilileri tarafından engellendi. Biyolojik ajanlar taşıyan Siyonist ajanlar konuşlandırılmadan önce yakalandı. Biddu, Beit Surik ve Ayn Karim gibi köyler, kuyularının veya rezervuarlarının kirletildiğini veya yok edildiğini gördü. Bu da hastalık ve yerinden edilmeye neden oldu. Ayn al-Zeytun ve Galile'deki çok sayıda köy, kuyuları kalıcı olarak sabote edildi. Genellikle katliamlar veya toplu sınır dışı etmelerle birlikte. Bu operasyonlar, o dönemde yürürlükte olan Hague düzenlemelerinin birden fazla hükmünü ihlal etti ve Dalet Planı doktrinine uyuyordu. Nüfus azaltma ve caydırıcılık için daha geniş bir strateji. Almanya'yı zehirlemekten Filistin'i zehirlemeye, hedef değişimi, dokunulmazlığın doğuşu. 1945'te, Nakam grubu, Holokost'tan sağ kurtulan ve intikam almaya kararlı bir ağ, Nürnberg ve Münih gibi Alman şehirlerinde su şebekesini zehirlemeyi planladı. Belediye su sistemlerine sızdılar ve erişim haritaları elde ettiler. Arsenik kullanarak milyonları öldürmeyi amaçladılar. Ancak plan, İngiliz yetkililerin liderlerini yakalaması ve zehrin denize atılmasıyla başarısız oldu. Almanlara ulaşamayan veya cezalandıramayan, coğrafi olarak uzak ve politik olarak korunan, grubun öfkesi sönmedi. Yönlendirildi. Çok daha erişilebilir ve korumasız bir hedef yakındaydı, Filistin halkı. Bunlar, Holokost sırasında ve önceki yıllarda birçok durumda Yahudilere sığınma sunan aynı insanlardı. Evian Konferansı'nın, 1938, gösterdiği gibi, ABD ve İngiltere dahil hiçbir batılı devlet onları kabul etmemişti. Sadece 3 yıl sonra, Siyonist güçler Filistin kuyularını zehirledi. Holokost'a misilleme olarak değil, kolonileştirme ve yerinden etme aracı olarak. Bunu haklı çıkarmak için bir yalan inşa ettiler. Filistinlilerin, Almanların değil, Holokost'tan sorumlu olduğu. Bu yalanın en çok tekrarlanan versiyonu, Kudüs Büyük Müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni'nin Hitler'le Holokost'u kışkırttığı veya ortak planladığı iddiasıdır. Bu iddia, tarihsel zaman çizelgesinin incelenmesiyle çöker. Ancak İsrail propagandasının temel taşı olmaya devam eder. Bugün bile, hasbara hesapları ve İsrailli politikacılar bu çarpıtmaya devam ediyor. Filistin destekçilerini İslamo-Naziler veya Palinaziler olarak adlandırıyor, Alman suçluluğunu silmek ve Filistinlilere karşı Siyonist şiddeti haklı çıkarmak için tasarlanmış bir anlatı tersine çevirmesi. Modern taktikler, yerleşimci şiddeti ve yapısal kontrol. Biyolojik saldırılar durmuş olsa da, suyun silahlaştırılması daha sinsi biçimlerde devam etti, özellikle Batı Şeria'da. İsrail işgal rejiminin yapısal yoksunluk üzerine karmaşık bir sistem tasarladığı yerde. Yerleşimci vandallığı, yerleşimciler düzenli olarak ortak sarnıçlarda yıkanır, sulama borularını yok eder, çatısı tanklarına ateş eder ve kaynaklara erişimi engeller. Temmuz 2025'te, yerleşimciler 30'dan fazla Filistin köyüne tahsis edilen suyu yakındaki bir yerleşimdeki özel bir yüzme havuzunu doldurmak için yönlendirdi. Sarnıç sabotajı, kuyuların taş, beton veya çöple doldurulmasını içerir. Bu da onları kullanılamaz hale getirir. Bu yerleşimci şiddeti, özellikle askeri emir 158-1967'de kökleşmiş devlet politikaları tarafından mümkün kılınır. Bu, Filistinlilerin yeni su tesisatları, yağmur suyu toplama dahil, için izin almasını gerektirir. İzinler neredeyse hiç verilmez. Mekorot rejimi, kurumsallaşmış yarımcılık. İsrail'in ulusal su şirketi Mekorot, şu sistemi denetler. Çıkarılan suyun %52'si İsrail'e gider. %32'si yasa dışı yerleşimlere gider. Milyonlarca Filistinli için sadece %16 kalır. Bu arada, Batı Şeria'daki Filistinliler günde sadece 20 ile 50 arasında litre su alır. Bu DSE'nin minimum 100 litrenin çok altındadır. Yerleşimler sulanan çiftlikler ve yüzme havuzlarından yararlanır. Bu kıtlık değil, bu üstünlüktür. C bölgesinde, İsrail'in dağ akiferinden aşırı çıkarımı, Filistin kuyularının kurumasına veya tuzlanmasına neden oldu. Bardala ve Alauja gibi yerlerde tarım çöküyor. Toprak kendisi ölüyor. Bu ekosittir. Gökyüzünün suç sayılması, yağmur suyu kaçak malı. Gökyüzü bile özgür değil. Askeri emir 158 uyarınca, yağmur suyu toplama suç sayılır. İzin olmadan inşa edilen sarnıçlar. İsrail güçleri tarafından yıkılır. Yasa dışı altyapı olarak el konulur. Su kesintileriyle cezalandırılır. Örneğin, 2017'de bir köy 5 gün boyunca tüm su kaynağını kaybetti. Bu uygulamalar, 4. Cenevre Sözleşmesi, Hague düzenlemeleri, 1907 ve IGS'i kapsamındaki insan su hakkını ihlal eder. İsrailliler, Filistinlilerden en az 4 kat daha fazlası tüketir. Gazze, çevresel ve biyolojik savaş olarak kuşatma. Gazze'de su sadece bir meta değil, kuşatma silahı haline geldi. 2007'den beri İsrail, kritik altyapıyı engelledi veya bombaladı. Tuzdan arındırma tesisleri yok edildi. Kanalizasyon arıtma tesisleri hedef alındı. Su pompaları için yakıt reddedildi. 2025 itibarıyla Gazze'nin suyunun %97'sinden fazlası içilemez. Çocuklar kronik su kaynaklı hastalıklardan muzdarip. 2 Mart 2025'ten itibaren Gazze, şüphece faz 5 kıtlığına girdi, zayıflamış bağışıklık sistemleri, enterit gibi hafif vakaları bile potansiyel olarak ölümcül hale getiriyor. Zayıflamış Filistinli çocukların görüntüleri çevrim içi dolaşıma girdiğinde, İsrail hasbara hesapları bunları genetik hastalıkların kurbanları olarak reddeder. Aynı iddia, bir zamanlar Naziler tarafından Anne Frank gibi kurbanlar için yapılmıştı. O, gaz odasında değil, Bergen-Belsen'de su kaynaklı bir hastalık olan tifüsten öldü. Yankılar tüyler ürpertici. Sonuç, suyu zehirlemek, hafızayı zehirlemek. Su her zaman bir silah oldu. Ancak Siyonist projede bir doktrin haline geldi. Bir kaldırma, cezalandırma ve hakimiyet aracı. 1948'den günümüze kuyular zehirlendi, akiferler yağmalandı ve susuzluk suç sayıldı. Gazze'de çocuklar temiz su eksikliğinden ölüyor. Batı Şeria'da bütün topluluklar topraklarını terk etmeye zorlanıyor. Yine de, suları çalındığında veya yok edildiğinde bile, Filistinliler suçlanıyor, sadece direndikleri için değil, başkalarının suçları için de. Holokost'tan Yahudi mültecileri kurtarmaya yardım eden bir halk, onun günah keçisi oldu, yaptıkları için değil, yakınlarda oldukları için. Suyu silahlaştırmak, yaşamın kendisine karşı savaş açmaktır. Ve soykırım suçunu hayatta kalanların kurbanlarına kaydırmak, gerçeği zehirlemektir. Barış olacaksa, önce adalet olmalıdır. Ve adalet, silahı açığa çıkarmak, suçu adlandırmak ve suyu, hem fiziksel hem de ahlaki, ondan çalınanlara geri vermekle başlar.